Deneyimli gazeteci İsmet Özçelik her hafta salı ve perşembe akşamları Ankara'nın nabzını tutuyor. Türkiye'nin iç ve dış politikasında yaşanan tüm gelişmeler özel konuklarla masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı başlıyor.
İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Bir Ankara Farkı programıyla tekrar birlikteyiz. Bizi İstanbul'da 97.8, Ankara'da 96.2, İzmir'de 91.0, Bursa'da 101.4 ve Kocaeli'de 90.2 frekanslarından dinleyebilirsiniz. Ayrıca Radyo Sputnik'in Telegram ve Odyssey kanallarından da bizi takip edebilirsiniz. Bugün önemli bir konuğumuz var. Farklı bir siyasetçi. Bakanlık makamına gelene kadar kademeleri teker teker çıkarak yükselen birisi. Devlet Bakanı, eski Devlet Bakanı Kürşat Tüzmez. Efendim hoş geldiniz.
Hoş bulduk. İyi akşamlar.
Efendim, göreve başladığınız yıllar yine etrafımızın çok hareketli olduğu ve hatta savaşların olduğu, ateş çemberinde olduğumuz dönemlerdi. Irak, Suriye, İran, Libya, Yunanistan sorunlarımız vardı. Oysa ki bunları kısa süre içerisinde bir dostluk denizi haline çevirdiniz ve orada da siz çok önemli görevler üstlendiniz. Bu konulara daha sonra gireceğiz ama 2003'te sizin çok önemli anıldığınız bir olay var. Irak'ta Saddam dönemi ve Saddam'la görüşen son devlet adamı sizdiniz. Ne diyorsunuz? Geriye dönüp baktığınızda neler hissediyorsunuz şimdi?
Ya tabii tarihe şahitlik etmek çok ayrı bir duygu. O dönemde Türkiye'deki meseleler hayli sıkıntılı. Yeni iktidar olmuş, iktidar partisinin milletvekilleri acemi, kabinesi acemi ama çok büyük sorumlulukları da aynı anda yapması gereken bir şu anda iktidar. Onların hepsine baktığım zaman seneler sonra insanların zamanla ne kadar olgunlaştıklarını, ne kadar işleri daha iyi bir şekilde çözmeye odaklandıklarını görüyoruz. Ama çok hazırlıksız yakalandı Türkiye. Yani aslında bu bölgede sizin de tarif ettiğiniz gibi yaşarken adrenalinimiz çok yüksektir. Zaten o şekilde geldiğimiz için ben bir adrenalin bağımlısı oldum. Bakıyorum ben şimdi o etrafta ateş çemberi doğru. Ama bizim yaptığımız çalışmalarda biz hep ticareti öne almaya çalıştık. Yani siyasetin önüne ticareti ama mantıklı bir şekilde neden yapmamız gerektiğini, düşmanlıklar yerine dostlukların daha fazla katma değer ürettiğini daima gözlemlediğimizi ve etrafımızdaki ülkelerle beraber büyümeyi bizim amaçladığımızı iyi bir şekilde anlatmaya çalıştık. Saddam çok otoriter, 30 seneden fazla ülkesine hükmetmiş ve çok sevilen bir liderdi. Yani bugün bazı liderler belki baskılar neticesiyle Arap Baharı'nda değiştirildi. Bazı liderler de katledildi. Bazı liderler değiştirilmeye zorlandı. Bu coğrafyada dışarıdan müdahaleler olduğu zaman hiç beklenen sonuçları vermiyor. Bugün Irak'ta şu saatlerde dahi daha şu anda bir kurulu hükümet kalmadı, yok. Halen daha kargaşa devam ediyor. Saddam içerideki değişik mezhepleri, değişik etnik grupları, değişik inanç gruplarını bir araya getirmeyi başarmıştı. Öyle veya böyle. Hani herkes bir isim verdi kendine göre diktatör şudur budur ama ülkesinin refahı için Irak'ın dinarını en değerli para birimi, dünyanın en değerli para birimi yapmayı başarmış bir insan. Sözüne güvenilir. Ben çünkü kendisiyle ticaret yaptığım zaman o zaman gittiğim dönemde biliyorsunuz en son yaklaşık 750 milyon dolarlık bir iş talebiyle gittik ve o işleri aldık. Son kuruşuna kadar ödendi savaş şartlarına rağmen. Ancak şunu görüyorum. Karşınızda tabii çok büyük tecrübesi olan, size oturup değer veren, 3,5 saat sizle konuşan Ve sonuçta şunu söyleyen, eğer siz benim yerimde olsaydınız ne yapardınız? Ben bu ülkeye bu kadar zaman yönettim, bana şerefli, onurlu bir çözüm bulun dedi. Benim niyetim o sırada onu alıp içeride, yani bizim Anamur'da veya Çeşme'de bir yerde ağırlayıp bu işi rahatlıkla Irak'taki diğer insanlarla beraber çözmeye gayret etmekti. Ama Türkiye dediğim gibi o dönemde çok hazırlıksızdı. Böyle şeyleri kaldırabilecek durumu yoktu. Hatta bir ara işte Saddam'ın Moskova'ya gönderilmesi, orada tutulması, ona göre işte Irak'ın tekrar diğerleriyle beraber bir takım çalışmaların içerisine sokulması falan gibi çözümler. Ama zaman içerisinde şunu görüyorum ki Saddam'ın varlığı kaldırıldıktan sonraki Irak hiçbir zaman huzur bulamadı. Paylaşımlar, ekonominin içerisindeki paylaşımlar da son derece farklı bir şekilde yer değiştirdi. Yine çıkarcı gruplar ve Saddam'ın bakanlarıyla ben birebir görüştüm. Hepsiyle, hepsinin dürüstlüklerini kendim gördüm. Şeffaftılar, dürüsttüler, verdikleri sözleri tutuyorlardı. Bu neden kaynaklanıyordu? En tepeden. Çünkü Saddam hepsini izliyordu. Bizim o kadar ticari ilişkilerimiz oldu. Biz biliyorsunuz yaklaşık sizlerle beraber yani evet. 150 milyon dolarlardan alıp 5-6 milyar dolarlara çıkardığımız bir ticaret hacmi birdenbire. Türkiye'nin bütün petrol karşılığı gıda programından ihracat hamlesi o sırada gidiyor. Güneydoğu'nun ihracatı artık patlıyor. %400, %4000 oranlarında büyüyor. Ve orada ben bakıyorum bakanların hiçbiri o kadar yapılan çalışmalarda çok dürüst davrandılar. Biz dürüsttük. Onlar da dürüsttü. O yüzden ticaretin bu kadar zaman sonra bile o dönemde yapılan ticaretin hiçbir şekilde sorgulanamaması, tabii sorgulandı da arkasından hiçbir şeyin çıkmaması, düzgün insanların karşılıklı olarak yaptığı ticaretti. Ticaret büyümesi siyaseti kendiliğinden çok kolaylaştırdı. Yani dış ticaret dış politikayı yolunu açan ve dış politikayı doğru şekilde yapılmasını sağlayan bir işlem şekline gördü. Ben bunu gördüm. Saddam samimiydi. Çok rahat ortamda konuştuk. Kendisine baktığım zaman sen ne yaparsan yap dedi. Biz dedi senin yaptığından daha iyi de ticaret yaptık zamanında dedi bu Amerikalılarla dedi. Ya dedim hani nedir? Getirdi resim gösterdi. Yani Donald Rumsfeld'le Saddam'ın sarmaş dolaş fotoğrafı. Böyle beraber aynı masada ve çok iyi bir ortamdalar. Bak dedi biz dedi Exim'le dedi o zaman dedi Exim'in başındaydı dedi ve anlaşma yaptık dedi. Ama dedi arkadan birinci körfez, ikinci körfez savaşı yani bak ben ne yaparsam yapayım bizim tepemize yine bunlar bombayı daha yatıracak. Ben de kitle imha silahı yok dedi bunu açık açık söyledi. Biz de döndüğümüzde bunu söylemeye çalıştık ama biliyorsunuz bazı yerlerde yayınlar kesildi. Şimdi ben Sputnik'e bakıyorum anlatılamayanları anlatıyoruz diyorlar. Şimdi bizim yayın tam devam etsin. Bizim burada bizim zaten konuşmalarımız bilirsiniz yani hep başka bir yerde yaptığım konuşmayı başka bir yerde tekrar etmem. Şunu görüyorum ya adamın söyledikleri aynen çıktı. Ben eğer onu hani bir şekilde onurlu çözümü ikna edebilseydim o zaman çok daha farklı bir sonuç çıkabilirdi. Ama tarih demek ki bu şekilde gelişecekmiş. Biz elimizden geleni yapmaya çalıştık. Biz Türkiye olarak en iyisini yapabilseydik bugün Irak böyle farklı şekilde bölgelere bölünmüş içerisinde mezhep çatışmalarının olduğu etnik köken çatışmalarının olduğu bir yer olmayacaktı. Ekonomik açıdan da çok hızlı bir şekilde büyüyecekti. Yani uzatırsanız ben bunu biliyorsunuz. Bu bir destandır yani. Evet.
Evet sayın dinleyiciler ben de o zaman sayın bakanımızın basın danışmanlığını yapıyordum. O sırada tabii Saddam'la görüşme Saddam'ın adı kendi aramızda amcaydı. Öyle bir isim vermiştik. Çünkü son derece gizlilik vardı. Amerika her yerden takip etmeye çalışıyordu. Yani sayın bakanın onunla görüşmesini eğer yerini tespit ederler edilirse oranın vurulması riski vardı. Bu nedenle hiç unutmuyorum. Türkiye'den giden sadece 47 gazeteci vardı. Oradaki gazetecilerle beraber 100'e yakın bir gazeteci grubuydu. Ben o gazetecilerin hepsini Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı'nın makamına götürdüm. Yani haber geldi. Amcayla görüşecek olduk. Görüşeceğimiz netleşti. Fakat benim oradan gazetecileri uzaklaştırmam lazımdı. Onları Maliye Bakanı'nın programda Maliye Bakanı ile görüşme vardı. Hepsini aldım otobüsle oraya götürdüm. Bu arada Kürşat Bey bir arabaya bindi. Iraklı Bakan Mehdi Salih ile beraber. Yanılmıyorsam kaç yer değiştirdiniz gidecek?
Üç yer değiştirdik.
Üç yer. Bir bakanlığa gittiler.
Üç ev, üç araba.
Evet. Çok farklı yerler, farklı araçlarla çıktılar ve evet. Saddam Hüseyin'in yanına gitmişlerdi. Dönüşte de Sayın Bakanım çıkınca yemeğe gitmişlerdi. Bir orada hemen oturduk ve içeride görüşülenleri bana not ettirdiler. Ve ben onu dünya basınına da Erleşit Oteli'nin toplantı salonunda ben aktarma noktasında faaliyette bulunmuştum.
Tarih.
Evet, öyle bir şey. Efendim orada bir şey vardı. Çıkınca dediniz ki bazı şeyler benimle beraber mezara gidecek dediniz. Evet. Hala mezara mı gidecek?
Aynen öyle. Yani şimdi anlatılamayanları anlatıyoruz da bazı anlatamayacaklarımız da var. Ailesel işler, karşılıklı yani benim gördüğüm, baktığım zaman herkes elinden geleni yapmaya çalıştı ama daha hazırlıklı, daha kuvvetli bir irade o zaman bir takım şeyleri yönlendirebilirdi. Biz çünkü biliyordu ne olacağını biliyordu. Kaderci bir adamdı. Hatta bana dediler ya adam gibi adam diyor falan. Halbuki kaderci bir adam dedim. Ben oradan hemen Çin'e gitmiştim biliyorsunuz arkasından. Evet. Ancak şunu söylüyorum. Yani çok kısa zamanda yapılan bütün tahribatı her türlü ambargoya rağmen Birinci Körfez Savaşı'ndan sonra hızlı bir şekilde 200-250 tane büyük köprüyü birdenbire akarsuların üstüne yapabilen, ondan sonra bir daha bombalandığı zaman tekrar aynı şekilde ayağa kaldırabilen ciddi bir orada bir güç vardı ve Iraklı olarak kendileri gurur duyuyorlardı. Irak, evet. Iraklı olarak gurur duyuyorlar ama içeriden her zaman bizde de oluyor ya. Yani ben bakıyorum Irak'ta hainlerin sayısı vatanseverlerin sayısını geçtiği anda zaten ülke ondan sonra bir daha evet. bir daha iflah olmuyor. Yani bu her ülke için bence doğrusudur.
Şimdi ben o günleri görünce efendim sizle görüşmeden de aldığım notlar hala arşivimdedir. Saddam'a siz bir şey söylüyorsunuz Amerika ile ilgili. Hani Irak harap olmasın Moğol evet. istilasındaki evet. gibi diyorsunuz. Saddam biraz önce sizin de aktardıklarınızı da dile getirdikten sonra ben ne yaparsam yapayım evet. Amerika Irak'ı vuracak diyor.
Aynen öyle.
Yani öyle bir evet. şey çiziyor.
Tabii.
Şimdi mesela Ukrayna'da da benzer bir durum gelen bilgilerde evet. anlaşma sağlanıyor. Evet. Savaş olmayacak. Ukrayna evet. NATO'ya girmeyeceğini açıklayacak. Evet. Efendim yabancı güçleri Ukrayna'da bulundurmayacağını deklare edecek. Ondan sonra sorun bitecekti. Evet. Ama Amerika'nın niyeti orada bir savaştı anladığımız kadarıyla. Bir savaş çıkarmaktı. Evet. Aynı Bağdat'ta da yaşadığımızda sanki benzer bir durum. Saddam'ın o sözleri hep aklımda kaldı. Tamam. Yani ben ne yaparsam yapayım Amerika Irak'ı vuracak.
Tabii yani sizin ticari çalışmalarınızın çok daha ötesinde çalışmalar da yaptık. Biz çok dosttuk ama bugün bu hale geldik. Dolayısıyla evet. dikkat edin. Aynı şeyler size de yapılır. Görüyorsunuz dedi. Benim yaptığım yani ben orada hani bir Moğol saldırısına tekrar Bağdat uğrayacak gibi Amerikalılar saldıracak bu kesin. Artık bir çözüm bul. Bizim çünkü evet, mektubumuz, evet. Cumhurbaşkanlığı'nın mektubu o şekildeydi biliyorsunuz. Yani evet, ağır evet. bir mektuptu. Göndere gittik, verdik mektubu, okudu. Ben de burada hamaset yapmıyorum. Ülkeme bunu anlatıyorum ama benim çözüm bulmam lazım dedi. Ve ben ne yaparsam yapayım bunlar beni vuracak. Açık onu biliyordu, bekliyordu. Ve baktığı zaman şunu söylüyordu yani. Bende kitle imha silahı yok. Evet. Hatta hepimiz tereddüt ediyorduk. Ya var mı acaba bir şey falan filan diye. Aha dedi ki bende kitle imha silahı yok. Ve bu yalan bütün dünyaya inandırıldı. Bugün de tabii bazı şeyleri ben görüyorum. Proje yapılıyor, çiziliyor. Bakıyorsunuz proje adamlar lider oluyor. Yani ülkeleri görüyoruz. yani şu anda hani Ukrayna, Rusya mesela. Bence bu bir Almanya-Amerika Birleşik Devletleri savaşı. Ukrayna-Rusya savaşı değil. Burada liderler eğer kendi insanlarını öldürmeye yollamayacak şekilde bir çözüm bulurlarsa o zaman bence liderlikleri uzun yıllar kalır. Ama bir proje şeklinde gelmişseniz, evet. pat diye ortaya çıkmışsanız, geçmişinizde kanıtlanmış bir başarınız yoksa, siyaseten, askeri olarak veya liderlik olarak kanıtlanmış hiçbir şeyiniz yoksa ve orada bir şekilde oturtuluyorsanız O zaman çok dikkatli olmanız gerekir. Ama bu dikkat gösterilmiyor ve orada binlerce insan ölüyor. Görüyoruz. Evet. Ve bu başka taraflardan baskılandığı için gayet güzel bir şekilde dünyaya sunulmaya çalışılıyor ve hala daha üstüne gidiliyor.
Evet.
Yani bir tarafta 3 senesi olmamış bir lider veya getirilmiş konmuş, diğer tarafta 30 seneyi geçmiş bir ülkenin başında bulunan bir lider. Şimdi bunları kıyaslamak zordur ama sonuç aynıdır. Evet. Siz eğer egemen bir ülkeyseniz, kendi kararınızı kendi verebilen bir ülkeyseniz, en önce vatandaşınızın yok edilmesini, katledilmesini engelleyeceksiniz. Liderlik budur.
Evet. Efendim, Saddam'la konuşurken idam sehpası çok konuşuldu.
Evet.
Bu arada sizi o mektubu götürürken birileri dediler ki, Türk hükümeti bakanını feda etti dediler galiba.
Evet, yani doğru. Siz de yani şimdi anlatılmayanları anlatıyoruz da belki. Şimdi şöyle, bu aslında biliniyor, birkaç yerde konuşuldu. Bana verilen mektup çok ağır bir mektuptu. Ondan çok daha hafif bir mektubu zamanın Mısır Devlet Başkanı Hüsnü Mübarek kendisi... Kendi Dışişleri Bakanı Amir Musa'ydı galiba ismi. Şimdi isimleri hatırlayamayabilirim.
Amir Musa'ydı.
Amir Musa. Ondan sonra Amir Musa'ya veriyor ve git diyor. Saddam'a bunu ikna et, yap bunu, çöz bu işi diyor. Saddam alıyor. Yumuşak bir mektup. O da söyledi zaten. Amir Musa'ya diyor ki, okuduktan sonra bakıyor şöyle yüzüne. Yarım saat içerisinde bu ülkeyi terk etmezsen senin hayatını garanti edemem diyor. Amir Musa orada bayılıyor. Ve çıkarıyorlar. Ondan sonra hakikaten onun için onun arkasından ben gidiyorum. Yani evet. Bu tabii bir ama sağ olsunlar bize güveniyorlardı. Ülkemiz bize güvendiği için biz ülkemize zaten feda olsun her şey güveniriz. Gittik görevimizi yapmaya çalıştık. Aynı Amir Musa'nın hatırlarsanız Sayın Tayyip Erdoğan'ın bir dakika diye çıkışmasında tereddütlü bir ayağa kalktı. Bir onun yanına geçmeye çalıştı, bir dışarı çıkmaya çalıştı. Yani orada kişilerin tabii karakterleri ve yaptıkları işleri şöyle iyi bir dışarıdan görmek lazım.
Evet. Efendim Irak işgalinin üzerinden 20 yıl geçti ve hala... Evet. Bir istikrar sağlanamadı. Hemen önceki gün işte biliyorsunuz Bağdat'ta büyük olaylar yaşandı. Yeşil bölge bir anlamda işgal edildi vatandaşlar tarafından. Bir partinin militanları tarafından. Şimdi anayasa tartışılıyor.
Evet.
Yani dışarıdan bir ülkeye anayasa yapmak.
Şimdi şöyle diyelim. Bizim dış ticaretçi tarafımız ağır. Evet. Dış ticarette biz ihraç ederiz, ithal ederiz. Değil mi?
Evet.
Ama demokrasi diye bir kavram var ki bu ne ihraç edilebilir ne de ithal edilebilir. Şimdi bunu herkes zorlamaya çalışıyor. Şimdi enjektörü alıyorlar, biraz demokrasi dolduruyorlar içine. Aç bakalım damarını diyorlar. Biz sana demokrasi ihraç edeceğiz. Bakın ben o dönemde birazdan gireceğimiz dediğiniz konuya belki geçiyoruz ama komşu ve çevre ülkelerle bu ticareti yapmaya çalışırken işbirliğini yapmaya çalışırken hep ticareti öne aldım, siyaseti arkada bıraktım ama yaptığımız ticaret rahat rahat siyasetin önünü açtı. Rahat rahat dış politikanın önünü açtı. Biz ne dedik? Bizim işimiz mal ihraç etmek, hizmet ihraç etmektir. Bizim işimiz demokrasi ihraç etmek değildir dedik. İran'ın mollasıyla konuştuğumuz zaman da aynısını yaptık. Irak'taki diktatör denilen insanlarla konuştuğumuz zaman aynı şeyi yaptık. Suriye'deki başkanlarla aynı şeyi yaptık. Yunanistan'dakini, Bulgaristan'dakini, Rusya'daki bütün bölgedeki değerlerin hepsinde biz yok demokrasi aşığıyız. Biz size ona göre ihracat yaparız falan. Böyle bir şey yok. Ben kralına da, sultanına da, mollasına da, diktatörüne de mal ve hizmet satarım. Benim işim odur. Bu bilinçle hareket ettiğimiz zaman... O zaman zaten insanlar başka ülkelerin iç işlerine karışmamış oluyorlar. Sadece mal ve hizmet ihracatı ve ithalatı yapıyorlar. Esas olan budur. Ama ne zaman ki böyle 20 sene önce suni bir şekilde bir ülkenin ithaline yanaşmadığı demokrasi vesaire falan filan gibi kavramları göz önüne alıp onu maskeleyip o tarafı ya biz demokrasi getireceğiz bu ülkeyi deyip o ülkenin kaynaklarını, insan kaynaklarını, hidrokarbon kaynaklarını alıp yürütürseniz, çalarsanız açık terimiyle, ondan sonra orada ülkede demokrasiyi falan boş verin, insanları da mutsuz bırakırsınız. Irak'ta yaşananları bugün Suriye'de de yaşıyoruz. Aynı şeyler.
Şimdi Suriye demişken, Suriye'de çok emek verdiğiniz ülkelerden birisi. Öyle. Yani kaç sefer gittik ben de hatırlamıyorum.
Evet.
Yani Beşar Esad'la da özel dostluğunuz var. Ailecek görüşüyorsunuz. Evet. Türkiye'de de siz mihmandarlık yaptınız Türkiye ziyaretlerinde. Yani oraya her gidişimizde de biz Suriye'de çok çok sıcak karşılandık. Tabii. Yani nedir bugün, nasıl bu noktaya gelindi?
Vallahi çok enteresandır tabii. Yani ben o 2011'de bir kırılma noktası var. Ben o sırada tabii siyaseti bırakmış durumdaydım. Hatta o sırada şöyle, yani gerek Merkez Karar Yürütme Kurullarında ve MKYK'da üye olduğum zamanlarda da bu az evvel söylediğim söylemleri, o çünkü biraz böyle sıkıntılar başlamıştı. Ya biz mal ihraç edelim, hizmet ihraç edelim. Demokrasi ihraç etmeye kalkmayalım hiçbir ülkeye demiştim. Eğer biz demokrasiyi ihraç etmeye kalkarsak millet de bize terörist ihraç eder dedim. Ve arkasından Hatay'daki biliyorsunuz yaklaşık 65 kaybımızın olduğu bir patlama oldu. Yani evet. Bunları çok iyi değerlendirmek lazım. Ülkelerin bazı böyle bakabilirsiniz, sizin açınızdan çok iyi yani insan güvenliği, can güvenliği vesaire falan filan ülkesinde sağlanması lazım. Bunlar ana temalardır. Demokrasiyle o kadar çok fazla işte demokrasinin şartları budur falan filan diye uğraşamazsınız. Bunlar Avrupa Birliği'nin şartlarını biz sağlıyoruz. Ne oluyor? Biz dışarıdayız. Güney Kıbrıs Cumhuriyeti sağlıyor mu? Sağlamıyor. Çok daha doğuda yer alıyor. Ama bakıyorsunuz Avrupa'nın içinde yer alıyor.
Evet.
Ben yüzlerce sene Avrupa'nın belki bugün 34 tane ülkesinin de içinde olduğu bir imparatorluğun çocuğuyum. Oradan geliyorum. Avrupa zaten bizsiz kültürü falan yok. Kültür dediğiniz zaman, tarih dediğiniz zaman her tarafında varız. Ama bugün biz Avrupa Birliği üyesi mesela olamıyoruz. Niye? İçeride işte diyorlar demokrasinizde işte sıkıntılar var. Şuranızda şu var, buranızda bu. Yani istediğiniz kadar bahane çıkarabilirsiniz. Ama bu değil. Esas iş şudur. Biz hep beraber bu bölgede yaşamak zorunda olan insanlarız. Tarih bizim bir anamızdır. Doğduğumuz yer bizim bir anamızdır. Kullandığımız dil bizim bir anamızdır. Örf, adet, geleneğimiz bizim bir anamızdır. Yani bir anadan doğmuyoruz buralarda. 4-5 tane anamız var bizim. Dolayısıyla bu anaları birleştirerek bu ülkelerde iş yapmak zorundayız. Çalışmak zorundayız. Beraber ayağa kalkmak zorundayız. Böyle bir şekilde dışarıdan binlerce kilometre öteden gelip de demokrasi enjeksiyonuyla vermeye kalktığınız zaman al Afganistan. Bütün oralarda yapılanları gördük. Ne oldu? Herkes tası tarağı topladı gitti. Problem bizimle baş başa. Dünyanın gayri safi milli hasıla endeksleri içerisinde son 50 yılda geri giden tek ülkesi. Yazık, günah değil mi bu insanlara?
Evet.
Bunların torunları sizi suçlamayacak mı? Bizi suçlamayacak mı? Yani burada anlatabilecek çok şey var. Ama şunu görüyorum. Dışarıdan müdahaleler olduğu zaman, içeridekiler de bu dış müdahalelere açık olduğu zaman, bu da zaten
Bu da
zaten bir karakter zaafıdır. Yani siz dış güçleri ve dış güçlerin söylemlerini alıp içeride bunu canlandırmaya çalışırsanız işte orada zaten çatlaklar başlar.
Evet. Efendim, yani toplantıları hatırlıyorum. Şam'da yaptığımız toplantıları, oradaki bir takım işte kararları. Yani biz sınırları kaldırıyorduk.
Öyle.
Naci İtri hiç unutmuyorum, sınırları kaldıralım, hatta sınırın sıfır noktasında ortak tesisler kuralım, Çukurova'nın doğal gazı var, evet, biliyorsunuz, çıkaralım, orada Çukurova'nın Antep'in ihtiyacını, sanayisinin ihtiyacını karşılayalım, biz de diğer işte Halep'in ihtiyacını karşılayalım. O noktaya gelmiştik yani.
Tabii. Şimdi ben Halep'e indiğim zaman, ben gittiğim zaman bakan olarak Sayın Başbakan Otri bizi karşılıyordu, Itri. Biliyorsunuz, evet, orada söyleyelim yani Itri bizim Türkiye'de en önemli bestekarlardan bir tanesi. Müzik dünyasının çok iyi tanıdığı, ilim dünyasının çok iyi tanıdığı bir insan. Hem alim hem bestekar. O ailenin torunu. Suriye'nin, evet, başbakanı.
Evet.
Yani ben şimdi, bu benim akrabam ya. Yani şimdi, evet, ben bunu nasıl inkar edeyim? Ben akrabamı ziyarete gidiyorum. Şimdi geliyorum, orada beni başbakan 6 tane bakanıyla karşılıyor. Biz orada oturuyoruz, toplantılar yapıyoruz. gayet güzel şekilde ticareti arttırıyoruz. Fuarlar yapıyoruz. Ticaret heyetleri düzenliyoruz. Ondan sonra onları alıyoruz. Alım heyetleri düzenliyoruz. Bu çalışmaları biz yaparken sıcaklık var. Arada ne yapıyoruz? Bizim Türk lirasını çıkarıyoruz. Bizim Türk lirasının üstünde Itri'nin o zaman şeyi vardı biliyorsunuz. Resmi yani var, evet. Hiç bu tesadüf. Aldık dedi ki bak senin dede de bizim paranın üstünde resmi var.
Evet.
Şimdi bu kadar sıcak yaklaşımlardan sonra böylesine yani suni gündemlerle birdenbire ortalığı tabii karıştıran insanları da ben hakikaten tarih bunun zaten mutlaka cevabını verecektir. Yani ilişkiler iyi giderken o ara bozucular, mektup götüren getirenlerin bazı mektupları çalmasını biliyorsunuz değil mi?
Evet.
Yani Timur'la, Büyük Türk Devleti lideri Timur'la, Büyük Türk Devleti lideri Yıldırım Beyazıt'ın niye birbirleriyle kavga ettiklerini, daha sonra savaşa döndüklerini biliyor musunuz?
Evet.
Bu aradaki Karahanlıların mektup çalmasından ötürü. Ulakların iki tane mektubu alınıyor. Çünkü diyorlar ki bu ikisi devlet, biri doğuda, biri batıda çok kuvvetli hale geliyor. Biz bunlara dayanamayız. Bunların arasını bozalım dedikleri için pat bozuluyor. Suriye ile Türkiye'nin arası da böyle. Ya ortada bir şey yok. Birdenbire suni bir gündemle o sıradaki yöneticilerin bazı sıkıntılarla karşılaşmaları doğaldır. Ama bu sıkıntıları yukarıya aktarmadan onu çözmelere çalışmaları lazımdır. Yani şimdi siz bana dolduruşa getirirseniz beni ondan sonra ben de kendime göre bir şey yaparım.
Evet.
Önemli olan onu daha iyi bir şekilde tolere etmektir, götürebilmektir.
Davutoğlu'nun bir yanlış yönlendirme yaptığını düşünüyor musunuz?
Valla onu herkes öyle söylüyor. Kendisiyle evet. Bu konuda birebir konuşmadım ama ben şunu söyledim. Hatta bozulan ilişkileri dedim düzeltmeye çalışalım. O zaman bir Suriye'ye beni davet etmişlerdi.
Evet.
Ben dedim gideyim. Tahmin ediyorum 2012 falandı galiba değil mi?
2012'nin Ekim ayı.
Yani o zaman hatırlarsınız siz. Ben milletvekili değilim, bakan değilim ama Suriye devleti bizi çağırdı. Sayın Bashar Esad'ı dedim ki o zaman bir ziyaret yapalım. Bu işler daha büyümeden bu işi çözelim. Şimdi ne oldu? O zaman aman bizim politikamız mahvolur falan filan. Ne politikası varmış ben de bilemiyorum. Acaba siz biliyor musunuz? Bizi dinleyenler de biliyor mu? Nedir buradaki politika? Şimdi demek ki burada bir sıkıntı var. Bunun düzeltilmesi lazım. Bunun düzeltilmesi nasıl? Suriye'deki halkla Türkiye'deki halk arasında bir sıkıntı yok.
Yok.
Yöneticilerin bir takım karşılıklı yanlış bir takım mesajlaşmalardan dolayı veya bazı mektupların az evvel verdiğim örnekteki evet. gibi çekilmesi veya yanlış yazılması dolayısıyla bir takım sıkıntılar olabilir. Ama biz mecburuz ticareti arttırarak, karşılıklı yatırımı arttırarak ülkemizdeki insanlara iş bulmak zorunda olan iki ülkeyiz. Yani bizim ana temamız buydu. Irak'ta da buydu, Suriye'de de buydu. Ve herkes bu konuda çok samimi olduğumuzu bildikleri için ve bize de güvendikleri için açıkçası tabii o biz hani proje olarak gelmiş bir bakan değildik. Ta Devlet Planlama Teşkilatı uzmanlığından bütün kademeleri geçe geçe işte daire başkanlığı, genel müdür yardımcılığı, genel müdürlük, evet. müsteşar yardımcılığı, müsteşarlık bakan olmuş. Şimdi karşıdaki de sizi 20 sene içinde, 25 sene içinde görüyor. Bürokrasideki gelişinizi de biliyor. Güveniyor. Biz de kendimize güveniyoruz Allah'a şükür. Diyorduk ki biz bu şekilde gideriz. Yani bu tabii bazı eksiklikler oluyor. Ben görüyorum. Bu eksikliklerin giderilmesi için bazı abilerin düzeltici hamlelerine ihtiyaç vardır. Bu yapılmadığı zaman böyle ortada politik açıdan yanlış mesajlar karşılıklı olarak gidip geliyor. O da ülkelerin başka ülkelerin işine geldiği için bizi çok zor duruma sokuyor. Bakın bunlar çok rahat çözülebilecek şeyler.
Çözülebilir mi efendim?
Ben hala çözülebilir diye düşünüyorum.
Mesela ben rastgele söylüyorum yani örneğin sizi...
Evet.
Suriye özel temsilcisi yapsa Cumhurbaşkanı ne kadar sürede çözersiniz bu işi?
Vallahi elimden geleni yaparım. Evet. Yani ilk önce tabii o şekilde...
Hayır çok iyi tanıyorsunuz. Ya, Esad'ı tanıyorsunuz. Ya, Türkiye'yi tanıyorsunuz.
Tabii, elimizden geleni yaparız. Ben tahmin ediyorum şu anda Suriye'de böyle bir çözüm için mutlaka bir arayış içerisindedir.
Evet.
Yani Türkiye'nin de bu çözümü yapması lazım ama burada insanların egolarını bir şekilde geriye almaları... Yapılacak işin önemine göre hareket etmeleri gerekir. Bu büyük bir iştir. Doğru olan iştir. Çalışılır, yapılır. Ben hiç evet. orada bir sıkıntı görmüyorum açıkçası. Ve çok kısa zamanda. Ne kadar sürede onu bilemem. Gelişmelere bakar ama evet. bence böyle gitmemesi lazım. Niye? Şimdi bakıyorsunuz aynı Irak'taki yapı ortaya çıkmaya başlıyor. Kuzeyde bir terörist organizasyonun petrol ticaretiyle zenginleştirildiği ve silahların da yurt dışından bunların eline verilerek kuvvetlendirildiği ama yine suni bir ortam var. Bakın evet. suni olmaları, onların ülke içerisinden gelen insanlar olmamaları, daha sonra oraya tapu değişiklikleriyle, nüfus değişiklikleriyle yerleşmeye çalışmaları, demografik yapıları bozmaya çalışmaları nedeniyle bu sunilik bir şekilde giderilir. Ha, burada çok dikkatli hareket etmek lazım. Desteklediğiniz insanlar kimdir? Siz ne yapıyorsunuz? Ve nasıl bir çözüm bulmaya çalışıyorsunuz? Bu. Yani yoksa bizim Suriye'deki yaşayan insanlarla hiçbir problemimiz olmadı. Eskiden bizden gittiğim zaman ben müsteşar, kimse tanımaz beni. Para almıyorlardı ya Türk'üm diye.
Evet, evet.
Para almazdı, taksi para almazdı. Giderdim bir orada böyle alışveriş yapacağım, ipek bir şeyler alacağız. Aa siz Türksünüz, olmaz. Ya böyle bir şey var mı? Evet. Şimdi bu kadar büyük bir sevginin olduğu bir ülkede bizim sanatçılarımızın gidip binlerce kişinin alkışladığı bir yerde, Şam'ında, Halep'inde, bütün Laskiye'sinde böyle bir ortamda şimdi evet. bu ortama geldik. Demek ki bazı yanlışlar var. Bu yanlışları oturup gerçekten bunun yanlış olduğunu kabul ederek önce, ondan sonra düzeltme yolunda çalışma yapmamız lazım.
Zaten önce ticareti en azından başlatırsak, mesela iki kapımız kapalı. İki kapımızın da karşısında ya, Suriye yönetimi var.
Cilve gözü kapısını biz açtık biliyorsunuz.
Evet.
Yani orada şimdi işte o taraftaki harita ezberimizde. Evet. Cilve gözü en zor. Yayladağ kapısı.
Yayladağ mesela.
Yayladağ en zor kapısıydı. Yayladağ en zor yerdi. Biliyorsunuz ormanlık evet, en evet. tepede. Orayı açtık ticaret daha da kuvvetlensin diye. Şimdi.
Nusaybin kapısı
tabii
var.
Tabii ya. Şimdi orada yapılan yazık günah. Burada eskiden hatırlayın ya. Biz bayramlaşamıyordu. Türkiye'deki akrabalar ile Suriye'deki akrabalar bayramlaşamıyordu. Biz gidiyorduk. 3 gün orada izin veriyorduk. Karşılıklı olarak gidiş gelişler. Sonra ülkelere geçişler başladı. Ondan evet. sonra da biz tuttuk artık kaldırdık. Bütün herkes rahat rahat bayramlamış. Ha biraz dozu kaçtı şimdi. İçeride 5 milyon akrabalar gelmiş ama bakın bunları da çözmek lazım. Ha bu da şimdi evet. ayrı bir şey. Bu kadar hani ben şimdi bakıyorum.
Sığınmacı
biraz ayar kaçtı burada. Bizimkiler işte diyorum ya biraz buralarda düzeltmeler yapmamız evet. lazım.
Evet efendim şimdi gelelim ticaret kısmına. Hı. Dünyayı kaç kez dolaştınız?
Vallahi sayısız ya. Yani Ekvator'un çevresini bilmiyorum. Belki yüzlerce, belki binlerce kere dolaştım. Yani çok ciddi. Çünkü 44 bin kilometre hiçbir şey değil. 44 bin kilometre benim yani yaklaşık bir 15 günde yaptığım kilometre sayısıdır.
Evet. Yani o günlerde hatırlıyorum. Cuma günleri Arap ülkeleri tatil oluyor.
Tabii.
Hafta sonu, cumartesi, pazar mesai yapıyorlar. Siz hep hafta sonlarını bir Arap ülkesinde geçiriyordunuz.
Tabii ülke yani ben haftayı 7 değil 9 gün haline getiriyordum böylelikle. Evet. Hep hafta sonları onları da getiriyordum biliyorsunuz. Bütün bakanlar sağ olsun benim davetime gelirdi. Yani evet. Gaziantep'te biz Gürcistanlı, Rusya, Gürcistan, İran, Suriye, Irak bakanlarıyla beraber toplantı yapardık. Hakkari'de böyle toplantılar yapardık yani.
Evet.
Hakikaten bunlar güzel şeyler.
Yani ben hatırlıyorum Rusya ile bizim zaman zaman sorunlarımız çıkar. Yaş evet. meyve sebze ihracatında telefonla çözülüyordu.
Telefonla çözerdik. Telefonla doğru. çözülüyordu. Öyle bir evet. günümüz vardı. Ama sağ olsun karşı taraftaki gerçekten çok donanımlı ve deneyimli bakanlarla çalıştım Rusya'da. Irak'ta da öyleydi. Yani Suriye'de de öyleydi. Hakikaten çok kaliteli insanlar vardı karşıda ve anlıyorlardı olayı. Bana da güveniyorlardı. Bana güven tabii bizim ülkeye güvendi.
Asıl sorun güven değil mi efendim?
Güven, kesinlikle.
Yani bir söz veriyorsunuz. Sözünüzü yaptığınız zaman karşı tarafta bir süre sonra kendi verdiği sözleri
kesinlikle.
De yapıyor.
Yani biz dedik ki mesela pestisit kalıntısı olan bir şey size gitmeyecek. Akdeniz çiçeği olan bir şey, Akdeniz sineği olan bir şey size ürün gitmeyecek. Narenciye'de kesinlikle böyle standartları yüksek tutun. Biz ona uyacağız. Tak gönderiyorduk hakikaten hiçbir şey çıkmıyordu. Sıkıntı yok. Yani bunları sağlamak lazım. Bu karşılıklı bakanların sadece yan yana poz vererek veya samimi gözükmeye çalışarak o sunilikle verdikleri resimler değil. Bu hakikaten bakanların kendi arasında samimiyetleri, bürokratların kendi arasındaki samimiyetleriyle alakalı bir şey.
Bu şeyi söylediniz, yani komşularla ortak kalkınma diye.
Evet.
Yani bu zaten çevre ve komşu ve bu. Çevre ülkeler tabii. Politikasında özü bu herhalde.
Öyle.
Nasıl oldu? Mesela görev yaptınız, 7 yıl bakanlık yaptınız. Daha önce müsteşarlığınız var. yani bu süreçte nasıl gelişti?
Şimdi bu tabii bizim o zaman yaptığımız modelleme şöyleydi. Biz baktık ki bu komşuların Türkiye ticareti içerisindeki payı %7'lerde falan. Çok düşük. Amerika'ya bakıyorum, iki komşusu var. %80 neredeyse Meksika ve Kanada ile yapıyor ticaretini. Almanya %90'ı komşularıyla yapıyor ticaretini. Gerisi diğer dünya ülkeleriyle. Çin aynı şekilde. Yani dünyada herkes komşularıyla ticaret yaparken biz komşularımızla hepimiz kavgayız. Değerli bir yalnızlık içerisine sokmuştuk kendimizi. Ben o tanımı o zaman bilmiyordum. Daha sonra birileri tanımı böyle kendilerini çok güzel hale getirdikleri için onu tanımı söylediler ama ben de o zaman kahkahalarla güldüm ya. Bu nasıl bir şey ya? Yani siz şimdi burada bu stüdyoda oturuyorsunuz, bütün herkesle kavgalısınız, değerli yalnızlığınızı yaşıyorsunuz. Böyle bir şey olabilir mi? Evet. Bugünün dünyasında mümkün değil. Dolayısıyla biz o zaman üç ayaklı iş yaptık. Bir, fuarlar düzenliyorduk. İlgili bakanları o fuarlara davet ediyorduk. İşte Bağdat'taki, Şam'daki, Halep'teki, yani Musul'daki fuarlar neredeyse. Moskova'daki. Tabii yani Rusya'da, St. Petersburg'da, Moskova'da çok fuarlar düzenledik. Davet ettiğimiz insanlar, bakanlar geliyordu orada, açılışa katılıyordu. Ki bazen zorlanıyorlardı. Çünkü özel sektör anlayışı da bazı ülkelerde tam değil. Ama hani bir bakanı kaldırıp da Türk özel sektörünün ürettiği ürünlere getirme kolay bir iş değildi. Anca sana güvenirse geliyor oraya.
Evet.
O zaman biz de onu yapıyorduk ve hakikaten güzel sonuçlar alıyorduk. Ondan sonra onları alıyorduk, oradaki ülkeleri. Bilet paralarını biz veriyorduk, getiriyorduk Türkiye'de ağırlamaya. Biz düzenlediğimiz fuarları onları getiriyorduk. Sonra tabii Karma Ekonomik Komisyon anlaşmaları. Karşılıklı olarak o anlaşmaları yapıyorduk. O zaman da bu ticaret %7'lerden, komşu ve çevre ülkelerdeki ticaret %35'lere çıktı. Şimdi bu nedir? İşte almadığımız payın alınması. Yani yaptığımız iş anlatması uzun sürer. Şimdi burada noktalayayım, evet. Siz sorunuzu sorun.
Şimdi efendim tamam, komşu ve çevre ülkelerle ticaret yapacağız da. Şimdi Rusya'ya yaptırımlar var, sorun çıkıyor. İran'a yaptırımlar var, sorun çıkıyor. Suriye'ye yaptırımlar var, Sezar yaptırımları, sorun çıkıyor. Sizin döneminizde Irak'a yaptırımlar vardı, öyle her şeyi de gönderemiyordu. Yani böyle hepsinin arkasına da bakıyoruz, Amerikalılar var. Ya şimdi yani aslında biraz yaptırım Türkiye'ye uygulanmıyor mu?
Tabii şimdi etrafınızdaki ülkelere yaptırım uygulanıyorsa aslında bunu açık adı size o yaptırım uygulanıyordur. Ama şimdi siz şu anda da burada profesyonel bir yaptırım kırıcıyla konuşuyorsunuz. Yani bunların yolları vardır. Evet. Çok da güzeldir. Gayet güzel şekilde yapılabilir. Akıllı oynandığı zaman bu barter, takas dediğimiz sistemler ülkelerle gayet güzel bir şekilde yapılır. Dünyaya da açık açık bunu gösterebilirsiniz. Biz o dönemde yaptığımız petrol karşılığı gıda anlaşmasını çok rahat bir şekilde yaptık. Ve baktığınız zaman herkes takdir etti sonra. Yani bütün ülkeler bizi taklit etmeye çalıştı. Beceremediler. Ondan sonra da bizimkiler başka ülkelerle bunun benzerini yapmaya çalıştı ama o da olmadı. Onu da bu sefer, çünkü kadro iyi değildi. Şimdi bunu yapmak için bir deneyimli, cesur kadroya ihtiyaç var. Onlarla gideceksiniz yola. İki, herkes burada akan sudan bir kaşık da ben alayım demeyecek. Olay o.
Evet.
Evet.
Peki yani gerçekten de bu iş bizim mesela Rusya ile ticaretimiz çok yüksek. İran'la ticaretimiz yüksekti. Ne yazık ki yaptırımlar nedeniyle belli düşüş kaydetti. İşte Irak'la toparlıyoruz artık. Biraz hani o yaptırımlar kalktı 2003'ten sonra ama Suriye'ye zaten hem sıkıntımız var artı Sezar yaptırımları var. Yani bunları bir şekilde aşmanın yollarını bulmak lazım herhalde. Sizin mesela bu Rusya ile ilgili yaptırımlar konusunda hiç hükümete bir, ya size danıştılar mı? Nasıl yani, yapacağız
bu işleri bana diye? Kim, açık söylemek gerekirse şimdi burada bizi dinleyenler, bana kimsenin danıştığı yok arkadaş. Ama biz doğru bildiğimiz şeyleri söylüyoruz. Gerekli ortamlarda, gerekli kişilere söylüyoruz. En üstünden en altına kadar. Bunun böyle böyle yapılması lazım. Yani petrol karşılığı mal ve hizmet ticareti. Bunun yani Ukrayna, Rusya başladığı anla 5 aydır yaklaşık. Herkes biliyorsunuz bunu çok kısa zamanda biteceğini düşünüyordu. Ama ben bu bölgenin iyi satranç oyuncusu olduğunu bilirim. Dolayısıyla kendim de biraz oynadığım için şimdi bakıyorum bu uzattıkça bazı yerlerde proje liderler liderliklerini kanıtlamaya, kendi işte lider olmaya başladıklarını hissettirmeye çalıştılar. Öbür tarafta da petrol ve doğalgaz fiyatları yükselince ülkelerin gayri safi milli hasılaları pozitif olarak etkilenmeye başladı. Yani şimdi bakıyorum ben savaşın kaybedenleri var, kazananları var ama bir tarafta son derece gelişmiş silahları almaya başladı. Dışarıdan hibeler falan filan. Öbür tarafta bakıyorsunuz yükselen petrol doğalgaz fiyatları nedeniyle para birimleri eskisinden çok daha değerli hale gelen bir ekonomiler var. Şimdi bu ekonomileri iyi değerlendirmek lazım. Biz ne oluyoruz? Biz iki tarafa birden işte oraya satmaya çalışıyoruz. Burada aracı bulmaya çalışıyoruz. Kendi aralarında bir düzenleme yapmaya çalışıyoruz. Bence Türkiye doğru olanı yapmaya çalışıyor ama burada dışarının hesabını iyi tutmak lazım. Yani ben 2015'te fabrika ziyareti yaptığım sırada o sırada özel sektörün bir fabrikasını bizim Baltık Denizi'nde bu Von Pomern denilen yerde Polonya sınırında Almanya Merkel'i davet etmiştim. Merkel geldi açılışa. Evet. Yani bir plastik boru fabrikası sonuçta ama geldi. Çünkü kendi seçim bölgesi. Beni de sevdiğini bildiğim bir insan. O şekilde biz o sırada dedi ki bana bak ben denizin üstünde pervaneler var dedim. Bunlar ne yapıyorsun sen? Ben dedi burada 2.3 gigawatt rüzgar enerjisi elde ediyorum. Ama dedi bir projem daha var. Nedir dedim? Ben dedi Rusya'dan dedi direkt gazı getireceğim buraya. Yani senin seçim bölgene Rusya'dan direkt gaz mı gelecek? Dedim arada bir sürü ülke var. Yok dedi. Orada dedi onların dedi şeyin altında Baltık Denizi'ndeki o şeyler cumhuriyetlerin arasında bir Rus toprağı var. Oradan getireceğiz dedi. Direkt Rusya'nın gazı yüksek teknolojili Alman endüstrisiyle buluşacak. Harika bir şey. Girdi maliyetleri düşük. Ve o zaman ihracatı zaten çok iyi olan Almanya çok daha ileri gidecek. 2019 yılında bu bana açık haldeydi. 2019'da Ruslar gazı getirmişti biliyor musun? Söylenen tarih oydu. O zaman ben onu gördüm. 2015'te bunu söylemişti. 4 sene sonra oldu o iş. Şimdi Schulz geldi Vana'yı kıstı. Aslında Rus gazı gelebiliyor Almanya'ya. Evet. Ama bugün bakın ne hale getirdiler. Şimdi politika değişikliği.
Efendim Avrupa sanki ayağına kurşun mu sıktı? Avrupa bütün Avrupa ekonomileri şimdi, çöküyor.
Şimdi bakın bu yani uzun hikaye. Bu bir evet. Sputnik programında bunu şimdi ben konuşmaya başlayacağım. Bir, İngiltere niye Avrupa Birliği'nden çıktı arkadaş? Bunu söyleyin bana. Niye?
Evet.
Hani yani sonuçta bu Avrupa Birliği'nden çıkması nasıl sağlandı? Çıkartıldı. Neden? Avrupa Birliği çünkü çok büyük bir güç haline geliyordu. Hele hele Almanya gibi bir güçle çok daha kuvvetlenmiş. Almanya şimdi başat. İngiltere çıktıktan sonra evet. Almanya. Almanya'yı da aşağı çekebilmen için ne yapman lazım? Onu da hadi biraz törpüleyeceksin. Nasıl işte biraz gazını mazını böyle bir takım yollarla kendi elde ettiği çok Merkel dönemindeki kazanımları şu anda kullanamıyor Almanya. Evet. Çok önemli. Almanya çevre kirliliğine çok dikkat eden, emisyona çok dikkat eden, karbon ayak izine çok dikkat eden bir ülke bugün tekrar kömür madenlerine dönmek zorunda kalıyor.
Yeşil enerji
falan şimdi tabii. Şimdi bunlar evet. Bunların hepsini tartışmak lazım. Bakın ne kadar büyük politika değişiklikleri. Ve ben Merkel'in Rusçasının Almancası kadar olduğunu biliyorum.
Evet.
Yani
Merkel
bir kimya mühendisiydi. Çok zeki bir insandı. Çok dürüst bir insandı. Bakın söylüyorum ve doğru olanı yaptı ülkesi için. Ama bugün şimdi bir kırıklık var.
Merkel değişti. Yaşasaydı olur muydu bu savaşlar?
Kesinlikle olmazdı.
Olmazdı evet.
Olmazdı. Ya size bir şey daha söyleyeyim. Şimdi eski şimdi beni konuşturacaksınız. Belki anlatılmamıştır burada. Tahmin ediyorum anlatılmıştır. Bunu da geçen 3-4 ay önce söyledim bir yerde ama Rosneft ve Gazprom bunlar iki tane büyük dev şirkettir.
Evet.
Hidrokarbon şirketleri Rusya'nın. Rosneft'in yönetim kurulu başkanı kimdir? Schröder. Kaç evet. senedir yönetim kurulu başkanı?
Uzun süredir.
7 senedir.
Evet.
Eski Almanya başbakanı.
Şu anda da
halen devam ediyor mu görevi?
Ediyor.
Aslında Gazprom'un başına getireceklerdi. Bu olaydan sonra biraz bekletiyorlar. Şimdi Almanya ile Rusya arasındaki ilişkiler böyle. Bak.
Umut da şu anda biliyorsunuz Schröder'i linç etmeye kalktılar.
Yani,
fakat şu anda anlaşma sağlansın evet. diye bizzat evet. Başbakan Scholz'un yani, açıklamaları var.
Yani bazı şeyleri iyi görmek lazım. Bu resmi evet. görürseniz Almanya ile Rusya arasındaki ilişkileri ve yani ben mesela çalıştığım bir özel sektör kuruluşunda Rusya'da bir fabrika açtım. Bu fabrika Rusların büyük otomotiv, dev otomotiv şirketiyle Almanya'nın dev otomotiv şirketinin birleşmesiyle yapılmış bir iştir. Yani evet. bununla mimarı bizim. Oradaki cumhurbaşkanı da o zaman geldi, açılışa katıldı. Şimdi evet. demek ki bazı şeyler gerçekleştirilebiliyor. Tabii hani bunları iyi düşünmek lazım. Biz de yakışan şu, Türkiye olarak doğru bir arabuluculuk rolü üstleniyoruz. Tahıl ticaretinin açılması güzel bir hamle, doğru hamledir, yapılması lazım. Ha bu noktalara gelindi artık. Bu noktalara gelinmemesi çok daha iyiydi ama o da liderliklerle alakalı bir şey. Çok ileriyi gören liderler kendi ülkelerinin vatandaşlarının yok edilmesine izin vermezler. Evet. Ona bakmak lazım.
Peki efendim Türkiye'de Rusya'da çok altın fırsat olduğu konusunda görüş var. Ve Türk iş adamlarının yani önemli ölçüde Rusya'ya ilgileri arttı.
Evet.
Ne bekliyorsunuz? Olumlu şeyler çıkar mı? Mesela Batı'nın boşalttığı yerleri doldurabilecek kapasitemiz var mı?
Bizim kapasitemiz var. Evet. Batı'nın boşaltması diye bir şey söz konusu değil. Onu herkes yanlış anlıyor. Batı isim değiştiriyor orada. Yani bir bakıyorsunuz bir kahve zinciri. O kahve zincirinin ismi değişiyor. Başka bir isimle aynı şekilde devam ediyor faaliyetlerine. Veya bir işte fast food zinciri. Bakıyorsunuz o çıkmış gibi gözüküyor. Arkasından başka bir şey. Biz Türkiye olarak oraların yani tamamıyla boşaltılmış yerler diye düşünmemek lazım. İş kollarında çeşitli değişiklikler var. Türk iş insanları çok aktif bir şekilde bunları gerçekleştirebilir. Ancak dışarıdan bazı şu anda enjeksiyon mesajlar geliyor biliyorsunuz. Bazı sivil toplum örgütlerimiz evet. de bunun bakıyorlar şimdi bunlar denemedir. Ses atışı bunlar, ses bombaları. Atıyor bir tane, bakıyor hangi sivil toplum örgütü titriyecek bu ses bombasına. Böyle bir şey yok. Türkiye doğru olanı yaptığı sürece açık bir şekilde gidebilir. Türkiye'nin tartışması gereken çok meselesi var. Biz şimdi mavi vatanı tartışmalıyız. Evet. Biz şu anda Yunanistan niye silah deposu haline getiriliyor? F-16 uçakları niye bu şekilde? Veya Rusların daha önce Yunanistan'a sattığı S-300 füzeleri niye bizim F-16'lara kilitleniyor falan bunları tartışmalıyız. Biz oturuyoruz şimdi başka şeylerle uğraşıyoruz. O da bizi bence odaklanmamızı sıkıntıya sokuyor. Evet. Doğru olanı yapması lazım Türkiye'nin. Yapabilecek gücü de var. Şu anda bence Rusya'nın başında çok değerli, donanımlı bir lider var. Çok tecrübeli. Evet. Ne yaptığını biliyor. Hiç kimse de, şunu da size söyleyeyim. Büyük devletler daha önceden yapılacak hareketleri belli olan devletlerdir. Yani ben kendi devletimde de bunu gördüm. Ha son zamanlarda bazı eksen kaymaları falan oluyor belki ama onları da hani belli bir noktada tutmak lazım. Ama ben baktığım zaman şimdi Putin'in ne zaman ne yapacağını çok iyi hesap ediyorum. Bakıyorum. Yani bunu bir şey söyledi. Onu mutlaka bu şekilde yapacak veya yapması gerekeni mutlaka ne zaman yapacağını iyi tespit edebiliyorum. Neden? Çünkü biliyorum. Söylediğini yapıyor. Yapacağını söylüyor. Bitti. Evet. Buna dikkat ederek hareket etmesi lazım. Sen gidiyorsun şimdi göz göre göre yanında sınırının içerisinde bir takım faaliyetler yapıyorsun. Ondan sonra oraları diyorsun ki buralar laboratuvar olarak kurulmuştu falan. Şimdi yani dünyada kimse kimseyi kandıramaz artık. Çok bilgi evet. birikimi var herkeste. Efendi otursunlar barış içerisinde bu problemleri çözmek için de biz evet. de elimizden geleni yapalım.
Evet. Efendim siz yönetime bakıp veya müsteşarlıktan alırsak. Müsteşar olduğunuzda Türkiye'nin ihracatı ne kadardı?
36 milyar dolardı.
Bıraktığınızda kaç milyar?
133 dolardı? Milyar dolardı. 4 kat arttırdık 7 senede Türkiye'nin ihracatını. O evet. hızla da devam etseydi anladım. Soru şu. 2023'te 500 milyar doları rahat rahat geçiyorduk. Evet. Benim hesabım 545 milyar dolara gelecekti evet. ve gelebilirdi.
Evet. Peki nerede hata yaptık?
Komşu ve çevre ülkeleri tekrar keşfetmeye başladık şimdi. O aradaki evet. bir 10 sene kayıp yani. Ben size söyleyeyim 2009'dan sonraki seneler maalesef kayıp. O senelerde komşularımızla biz güven sorunları yaşamayıp aynı şekilde komşu ticaretine devam edebilsek bu rakamları rahat rahat aşardık. Bir. İki, içeride yaşanan sıkıntılarımız var. Kendi içimizde iç politikaya çok fazla ağırlık verildi. İç politikaya dönüldü. Hamaset, popülizm her tarafta. Ben onu da çok vakit kaybı olarak gördüm. Biliyorsunuz ben de içeride fazla durmazdım zaten. Hep dışarıda iş yapardık. Biz koştururduk sizle.
Evet.
Yani ama... yani burada şimdi yarısı kadar ticaretle ya iyi bir şeyler oluyor işte rekor kırıyoruz falan öyle bir şey yok. 500 milyar dolar Türkiye'ye yakışacak bir rakamdı 100. yılında. Evet. Yani Atatürk'ün Türkiye'sinin 100. yılı kutlanırken bu 500 milyar dolar çok yakışıklı olacaktı.
Evet inşallah olur. Peki bu zamanımız da daraldı ama ekonomik krizi aşabilecek miyiz? Çünkü Türkiye, bayağı ciddi bir sıkıntı var.
Evet yani kriz, Türkiye bu krizleri yani geçmişten bugüne kadar çok kriz yaşadığı için oradan yaşadığı deneyimle aşar. Neden? Çünkü devamlı kriz içerisinde geldik. Evet. Şimdi daha ilk defa arkadaşlar enflasyon problemiyle karşılaşıyorlar 2022 senesinde. Arkadaş bir hatırlayın bakayım biz %100 enflasyonları ne zaman yaşadık? 1999'larda, 2000'lerde, 2001'de. Hatırlasanız o dönemleri. Evet. Yani şimdi bu çok değil bu hafıza bizde var. Ama yeni çocuklar, yeni nesil bunu bilmiyor. Ama değerli Türk lirası çok iyidir. Ama çok fazla değerlendirdiğiniz zaman ben o zaman şikayet ediyordum. Ya diyordum bire bire eşitlemeye kalkıyorlardı. 1 dolar 2.36 yeter ya burada kalsın. 1 doları 1 Türk lirasıyla eşitlediğin zaman ihracat yapamaz hale gelirsin diyorduk. Şimdi buyursunlar 18 lira. Yani nereye ihracat yapıyorsun?
Peki Ali ben hatırlıyorum. Sayın Babacan'ın izlediği politikaları da çok tartışıyordunuz.
Evet.
Yani o günlerin yani bu çıkmaza gireceğimiz o günlerde belli değil miydi sizce?
Yani o günlerde çok serbest bölgelere vergi getirilmesi mesela tamamı IMF istiyor falan diye. IMF'den çıkmışız zaten neyi IMF ne isteyecek? Yani çok şeyler var. Bu o dönemde yaşanan biz aslında almış olduğumuz siyasetten ekonomi birimlerinin arındırılması çok güzel bir şekilde 2001 sonuna doğru yapılmak zorunda kaldı. Çok acı reçete içti Türkiye. O acı reçeteden sonra da tabii o acı reçeteyi içen halk dedi ki ben size artık oy vermem. Çünkü çok kötü bize baktınız.
Evet.
O acı reçeteyi içtikten sonra iktidarı değiştirdiler. Biz geldik. Ama bizim geldiğimiz noktada o siyaset ekonomiden, bankalardan biraz olsun uzaklaştırılmıştı.
Evet.
Ve o bir rahat çalışma ortamı sağladı. Son dönemlerde yine bazı yerlerde siyasetin ekonomi birimleriyle ve banka birimleriyle biraz daha iç içe girdiğini görüyoruz ki bunları da düzeltilmesi gerekir. Bunları da düzeltir Türkiye.
Evet. Yani tabii halkın alım gücünde ciddi bir azalma olduğu için tabii herkesi etkiliyor. Doğal olarak da buna karşı da tepkiler var.
Var. Yani işte tencere meselesi. Yani evet. Rahmetli Demirel derdi yani herkes tencereye bakar. İşte yoluna, tüneline, havaalanına bakmıyor. Tencereye bakıyor. İşte onları da bir ayar yapmak gerekir.
Evet. Seçim de yaklaştı efendim. Hmm. Peki ayar yapılabilecek mi sizce? Yani yetişecek
yani,
mi?
Mutlaka çalışacaklar tabii. Ayar yapmaya çalışacaklar. Ben açıkçası... şu anda tecrübeli, donanımlı, deneyimli lider olarak zaten şu anda mevcut iktidarı ancak görebiliyorum. Diğerlerinde hani öyle bir deneyim, tecrübe, birikim olmadığı için biraz oralarda sıkıntılar var. Ama mutlaka bir ceza kesecektir millet tabii. Evet. Fakat ben umarım ki fazla ceza kesmez. Yani Sayın Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanı da devam eder. Ama meclisin içerisini biraz farklı motiflerle bezerler diye düşünüyorum.
Evet. Evet sayın seyirciler. Aslında konuşacak şey çok. Ancak süremizin de sonuna geldik. Sayın Bakanım Azeri türkülerini çok sever.
Hmm.
Çok sevdiği türkülerden birisi de ayrılıktır. Programımızı ayrılık türküsüyle bitireceğiz. Salı günü yeniden görüşmek üzere.
yeter bilmirem bu fikri başımdan ata.
İsmet Özçelik'le Ankara Farkı sona erdi. Başkent gündeminin nabzı bu programda atıyor. İç ve dış politikadaki gelişmeler, kulislere yansıyan özel bilgiler, gazeteci İsmet Özçelik'le Ankara Farkı'nda masaya yatırılıyor. İsmet Özçelik'le Ankara Farkı her salı ve perşembe 19'dan sonra Radyo Sputnik'te.